1. Krallar 6. bölüm bizleri tapınağın inşasına getirir. Tapınağın Rabbin çadırından iki kat daha büyük olduğunu fark edeceksiniz. Daha görkemli, süslü ve pahalıydı. Rabbin çadırının sadeliği gitmişti ve göreceğiniz gibi ruhsal bir gerileme de var gibi görünmekteydi. 1. Krallar 6. bölüm 2. ayette Kral Süleyman'ın Rab için yaptığı tapınağın uzunluğu 60, genişliği 20, yüksekliği 30 arşındı diyor. Tapınak Rabbin çadırının iki kat büyüklüğünde olduğu halde bizim düşündüğümüzden daha küçük olabilir. Rabbin çadırı 30 arşına 10 arşın büyüklüğündeydi ve yüksekliği 30 arşındı. Yani 15 metreye 5 metre, yüksekliği ise 15 metre dolayındaydı. Tapınak bir çadırdan başka bir şey olmayan Rabbin çadırından 3 kat daha yüksekti. Tapınak küçük olduğu halde bir mücevher gibiydi. Bir elmas bir saman yığını kadar büyük değildir ama çok daha değerlidir. Süleyman'ın inşa ettiği tapınak içinde aynı şey geçerlidir. 1. Krallar 6. bölüm 3 ila 7. ayetler arasında tapınağın ana bölümünün önündeki eyvan tapınağın genişliğinde olup 20 arşındı. Eyvan tapınağın önünde ileriye doğru 10 arşındı. Süleyman tapınakta dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı. Tapınağın dış cephesine bitişik ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara bitişik odalardan oluşan katlar yaptırdı. Alt kat 5 arşın, üst kat 7 arşın genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı. Tapınağın yapımında kullanılan taşlar taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı, diyor. Tapınağın inşası hakkında bir şey söylemek isterim. Gördüğümüz gibi Rabbin çadırından sadece 2 kat daha büyüktü. 3 yandan 3 katlı bir binayla çevriliydi. Burası kahinlerin hizmetleri süresince oturdukları yerdi. Önde 10'a 20 ve arkaya doğru 120 arşınlıkta, yani bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde bir direkler altı vardı. Tunç sunak ise 20'ye 20 arşın büyüklüğünde ve 10 metre yüksekliğindeydi. Ve Rabbin çadırının sunağı ise 5'e 5 ve 3 arşın yüksekliğindeydi. Rabbin çadırında var olan tek kandilin yerine burada 10 tane kandil bulunuyordu. Tanrı'ya adanan ekmeklerden bir tane yerine 10 tane vardı. Yani bazı eşyaların sayısı da artırılmıştı. İnşaatta 30 bin İsrailli kullanılmıştı. Bu kişiler inşaatta çalışmak üzere zorunlu olarak işe alınmışlardı. Binanın yapımında fazladan 150 bin işçi ve 3300 gözetmen bulunuyordu. Sur kralı Hiram malzemeleri ve zanaatçıları sağlamıştı. Tapınak 7,5 yılda tamamlanmıştı. Tapınak taştan yapılmıştı ve inşası sırasında hiçbir çekiç sesi duyulmamıştı. Binanın yapımının yaklaşık 5 milyon dolar tuttuğu tahmin edilmektedir. Yani bu tapınak bir mücevher kutusu gibiydi. Çok etkileyici görünen iki sütunu vardı. Daha sonra bunların ne anlama geldiğini göreceğiz. Bu ayrıntıları kıyaslamalarla anlattım. Tapınak sadece içteki niteliğinden ötürü değil, aynı zamanda tapınağın niteliklerini yansıttığı şeyler bakımından da aşağı bir konumdaydı. İlk olarak karmaşık olduğunu söylemeliyim. Rabbin çadırının sadeliği kaybolmuştu. İncil'de tipoloji olarak tapınak es geçilip Rabbin çadırı kullanılmıştır. Neden mi? Çünkü tapınak çok karmaşık bir hal almıştı. Burada bizim için bir ders bulunmaktadır. Bizler de Tanrı sözü yerine yöntemlerin vurgulandığı bir zamanda yaşamaktayız. Kilise yeni programlar ve yeni yöntemlerle dolu. Hizmetime ilk başladığımda bulunduğum bölgenin etrafı pamuk tarlalarıyla çevrili kırmızı kil bir tepe üzerindeki küçük bir beyaz binada inanlar topluluğuna vaizlik yapmıştım. Sadece bir arka odamız vardı ve pazar okulu da burada yapılmaktaydı. Bina bakımından fazla şanslı değildik ve toplantı yerinin tam orta yerinde kocaman bir soba binayı ısıtıyordu. Oradan ayrıldım ve daha sonra o yerden geçtim. Şimdi o kilisenin büyük bir Hristiyan eğitimi bölümü var ve teknolojinin sağladığı en son donanıma sahipler. Benim hizmetimin zamanında Rab'be iman eden bir kilise üyesine "Bugünlerde burada kimse Rab'be iman ediyor mu?" diye sordum. "Hayır, kimse iman etmiyor," dedi. Orası küçük basit bir kiliseyken müjdeyi yayma alanında Rab'be iman eden insanlar vardı. Çok basit bir yer olduğu halde insanlar Rab'be iman ediyorlardı. Günümüzde kullanılan yöntemlerden hoşlanmıyorum. Bence Tanrı sözüne geri dönmeliyiz. Dikkat etmenizi istediğim ikinci şey Süleyman'ın gün ışığını içeri alması için dar pencereler yaptırdığıdır. Rabbin çadırında pencere yoktu. Süleyman'ın pencereleri çok fazla ışığın içeri girmesini sağlamıyordu ama yine de biraz ışık giriyordu. İnsanlar Rabbin çadırında olduğu gibi artık Tanrı'nın ışığına bağımlı değildiler. Dışarıdan gelen doğal ışığa bağımlı oldular. Daha aşağı bir konumda olduğunu bildiren üçüncü şey de kerüvilerin zeytin ağacının kerestesinden yapılmış olduğuydu. 10 arşın yüksekliğindeydiler, epey de etkileyiciydiler ama artık som altından yapılmış değildiler. Dördüncü şey ise tapınağın Rabbin çadırından daha süslü ve gösterişli olduğu ve tapınakla ilgili daha çok törenler ve ayinler olduğuydu. Bu Nabukadnezar tarafından yıkılan tapınaktı. Zerubbabel tarafından inşa edilen tapınak da yok edilmiş ve bunun yerine Mesih'in zamanında var olan Herodes'in tapınağı almıştı. Tapınak aynı zamanda Rab İsa Mesih'e işaret ediyordu. İsa Mesih Yuhanna 2. bölüm 19. ayette bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım demişti. Burada Herodes'in tapınağından değil, kendi bedeninin tapınağından söz ediyordu. Yuhanna 2. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ise Yahudi yetkililer bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi diyor kutsal kitap bize. Tapınak Mesih'in bedeniyle aynı sayılmıştır. Bu bölüm büyük ölçüde inşaatın ayrıntılarının bir kaydı olduğundan buradan fazla alıntı yapmayacağım ama kendiniz onu kutsal kitaptan okursanız oldukça ilginç bulacaksınız. Tapınağın görkemini okurken bunun Davut'un antlaşma sandığını koymak için uygun bir yer arzularken onun kafasında ve kalbinde şekillendiğini unutmayın. Ancak tabii ki Tanrı'nın yaşaması için bir yer düşünmüyordu. Bunun sadece Tanrı'nın ayaklarının basamağı olacağını kendisi söylemişti. Tapınağın amacı kurbanlar yoluyla Tanrı'ya giden bir yol sağlamaktı. Ayrıca Rabbin çadırına kıyasla ne kadar karmaşık olduğuna da dikkat ediniz. Bizlere Rab İsa Mesih'in muhteşem kişiliğini canlandırmak için fazlasıyla karmaşıktır. Ancak Tanrı burayı varlığıyla onurlandırmıştır ve bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi tapınak Rabbin görkeminin ışığıyla dolmuştu. 1. Krallar 7. bölümde Süleyman'ın inşaat projelerini görürüz. 7. bölümde Süleyman'ın sadece tapınağı değil aynı zamanda kendi sarayını Lübnan ormanında bir ev ve Firavun'un kızına bir saray inşa ettiğini öğreniyoruz. Ayrıca bu bölümde tapınağın avlusunun ve hatta tunçtan denizlenilebilecek bir havuzun tunçtan yapılma 10 yıkanma leğeninin ve 10 altın kandilliğin yapımıyla ilgili ayrıntıları da 1. Krallar 7. bölümde görürüz. 1. Krallar 7. bölüm 1. ayette Süleyman kendine yapımı 13 yıl süren bir saray yaptırdı diye yazıyor. Tapınağı inşa etmek 7 yıl sürmüştü ama kendi evini inşa etmek neredeyse bunun 2 katı kadar uzun bir zaman almıştır. Belli ki epey görkemli bir saraydı. 1. Krallar 7. bölüm 2. ayette ise uzunluğu 100, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olan Lübnan ormanı adında bir saray daha yaptırdı. Saray, sedir kirişler yerleştirilmiş 4 sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı diye yazıyor. Süleyman ayrıca Lübnan ormanında da bir ev inşa ettirmişti. Bu onun tatil evi yani ikinci eviydi. Evinin uzunluğunun 100 arşın olduğu söylenmiştir. Yani aşağı yukarı 45-50 metre. Bu da bir futbol sahasının yarısı kadardır. Genişliği 50 arşın yani 20-25 metre, yüksekliği 30 arşındı. 4 sıra halindeki sedir sütunlarının üzerine yapılmıştı. Sur kralı Hiram taşları ve sedir ağaçlarını sağlayan kişiydi. Bunlar Lübnan'ın sedir ağaçlarıydı. Günümüzde o uzun zarif sedir ağaçlarından çok az sayıda kalmıştır. Filistin dahil o ülkenin tümü çıplak kalmıştır. Belki o zamanlarda buralar ağaç doluydu. 1. Krallar 7. bölüm 8. ayette eyvanın arkasında öbür avludaki kendi oturacağı sarayda aynı biçimde yapılmıştı. Süleyman karısı olan Firavun'un kızı için de bu eyvanın benzeri bir saray yaptırdı diye yazar. Aynı biçimde sözü öbür sarayında çok süslü ve görkemli olduğunu belirtmektedir. Firavun'un kızına bir ev yaptırdı. Onu kolladığı anlaşılmaktadır. Karılarının her birine böyle bir saray yaptıramazdı. Eğer yaptırsaydı 1000 tane saray yaptırması gerekirdi. Bu gerçekten de büyük bir inşaat programı olurdu. Tıpkı bir hükümetin yaptığı bir toplu konut projesi gibi olurdu herhalde. Şimdi usta Hiram'la karşılaşmaktayız. 1. Krallar 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Kral Süleyman haber gönderip Sur'dan Hiram'ı getirtti. Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise Surlu bir tunç işçisiydi. Hiram, tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Gelip Kral Süleyman'ın bütün işlerini yaptı, diyor. Sanatçı usta Hiram, Kral Hiram değildi. Medeni bir alışım olan pirinç üzerine çalışan usta bir sanatçıydı. Demir, pirinç ve altından yapılmış olan bütün ince heykelleri ve diğer eşyaları yapan oydu. Çok süslü işler yapıyordu ve Süleyman'ın da istediği buydu. Görkemli süsler. Süleyman'ın yaşadığı refah ve huzur döneminin bir kanıtıydı bunlar. Sanat, huzur ve refah dönemlerinde gelişir. Süleyman'ın hükümranlığı sırasında huzur ve bolluk alabildiğine boldu. Şimdi bizlere tapınak hakkında biraz daha fazla ayrıntılı bilgi verilmektedir. 1. Krallar 7. bölüm 21. ayette Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin, soldakine Boaz adını verdi. Yakin, Tanrı sağlamlaştıracak, Boaz kendi kuvvetinde demektir. Bu iki kuvvet ve güzellik kavramını içeren mezmurlar olduğunu göreceksiniz. Örneğin 96. mezmur 6. ayette yücelik, ululuk onun huzurundadır. Güç ve güzellik onun tapınağındadır der Süleyman. Kuvvet kurtuluştan söz eden bir kavramdır. Tanrı kendisine ait olanları kurtaracak güçtedir. Güzellik tapınmanın güzelliğinden söz eder. Bizler Tanrı'ya kutsallığın güzelliğinde tapınmalıyız. Bu iki sütun tapınakta çok belirgin bir yerdeydiler. Ruhsal bakımdan bu iki sütun Tanrı'ya tapınacak olan herkesin yaşamında olmalıdır. Eğer Tanrı'ya tapınacaksanız Tanrı'nın sizi günahtan kurtarmaktaki gücünü yaşamış olmanız gerekir. O zaman ona kutsallığın güzelliğinde tapınabilirsiniz. Güzel bir tapınak bence yanlış ve kötü bir şey değildir. Bence epey de uygundur. Güzel bir tapınak tapınmaya katkıda bulunabilir ama her zaman tapınmayı esinlendirmez ve tapınmanın yerini almadığı da kesindir. Bizler Tanrı'ya kutsallığın güzelliğinde tapınmalıyız. Yani Tanrı'nın huzuruna geldiğimizde ve onun huzurunu hissettiğimizde ve kendi yetersizliğimizin de farkına vardığımızda o zaman onu bütün güzelliği ve yüceliğinde görebiliriz. Yaşaya tapınağa gittiğinde aynı şeyleri yaşamış ve Tanrı'yı bir tahta oturmuş yüksek ve kutsal aynı zamanda yüceltilmiş olarak görmüştü. Yaşaya kendini Tanrı'nın huzurunun ışığında gördüğünde kendi zavallılığında anlamıştı. Yaşaya 6. bölüm 5. ayette vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Yakin ve Boaz sütunları tapınmanın gerçekten ne olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kutsal bir Tanrı'nın huzuruna çıkan kurtarılmış bir candır. Müzik alanında yeterince yetkili olmadığımın bilincinde olarak insanı Tanrı'nın huzuruna yüceltmeyen müziğin kiliseye uygun müzik olmadığında hala ısrar ediyorum. Kilisede kimseyi tapınmaya hazırlamadığı kesin olan epeyce bol müzik bulunmaktadır. Hizmetimde ve konferanslar verdiğimde vaazdan önce ya da mesajdan önce koro ya da tek bir kişi tarafından söylenen bir ilahinin Tanrı sözünün veriminde kesinlikle yıkıcı ve kötü etkileri olabileceğini keşfetmişimdir. Tanrı'ya tapınmanın Tanrı'nın yüksek, kutsal ve yüceltilmiş olduğu gerçeğinin temel alınması gerektiğinin bilincine varmalıyız. 1. Krallar 7. bölüm 23. ayette ise Hiram dökme tunçtan 10 arşın çapında 5 arşın derinliğinde çevresi 30 arşın yuvarlak bir havuz yaptı diyor. Bu devleyen pirinçten yapılmış 12 öküz tarafından taşınıyordu. Bu 12 öküz üçer üçer dört yöne bakarlardı. Kenarı zambaklarla süslenmişti. Leğen kahinlerin yıkanması içindi. Rabbin çadırında sadece bir tek basit bir leğen olduğu halde burada Süleyman'ın tapınağında sayının arttığını ve eşyaların süslendiğini görüyoruz. 1. Krallar 7. bölüm 38. ayette Hiram ayrıca 10 ayaklığın üzerine oturan 4'er arşın genişliğinde 10 tunç kazan yaptı. Her kazan 40 bat su alıyordu diye yazıyor. Bu 10 leğen yakmalık sunu olarak sunulacak şeyleri yıkamak için yapılmıştı. Yüreği temizlemek için büyüklük ve güzellikten fazlası gerekmektedir. Günümüzde çok güzel toplantılar yapan birçok kilise var. Buna karşı bunlar cemaatlerini temizlemezler ve Tanrı'nın huzuruna ne yazık ki götürmezler. İnsanların canlarını tazelemez ve yüreklerine huzur ya da sevinç getirmezler. Dünyadaki bütün leğenler birini günahından temizleyemez. Temizleyen leğenin içindeki sudur. Su Tanrı sözünü temsil etmektedir. Tanrı sözünde yıkanmak sözü yaşamımıza uygulamaktır. 1. Krallar 7. bölüm 48 ve 49. ayetlerde ise Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı. Sunak ekmeklerin Tanrı'nın huzuruna konduğu masa, iç odanın girişine 5'i sağda, 5'i sola yerleştirilen saf altın kandillikler, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar. Rabbin çadırında Mesih'i simgeleyen bir kandil vardı. Tapınakta ise 10 tane vardı. Burada yine bize uygun bir çoğalma görüyoruz. Çağdaş toplumumuzda Rab İsa Mesih ile fazlasıyla samimi bir havaya girme tehlikesi vardır. Örneğin, geçen gün radyoda verilen bir mesajı dinliyordum. Konuşmacı mesajını bitirmeden önce İsa'nın ismini 50'den fazla kez söyledi. İsa'nın ismini böyle tekrar tekrar söylemek, kandillerin sayısını artırmak gibidir. Ayrıca geçenlerde başka bir adamın İsa Mesih'in huzuruna çıkıp oturup onunla konuşacağını söyledi. Belki öyle yapacaktır bilmiyorum ama kutsal kitap yüceltilmiş İsa Mesih'le böyle fazla samimiyet imasını vermemektedir. İsa Mesih yeryüzündeyken onunla çok samimi olan, onu azarlayan, ona önerilerde bulunan öğrencileri vardı. Ve hatta üst kattaki odada onun göğsüne yaslanan öğrencisi Yuhanna vardı. İsa Mesih bedendeyken Yuhanna onunla çok samimiydi ama Yuhanna yüceltilmiş Mesih'i gördüğünde tepkisine bakın. Vahiy 1. bölüm 17. ayette tepkisini şu şekilde yazıyor. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Sanıyorum bizler de Mesih'in huzuruna çıktığımızda aynı yerde olacağız. Dostum onunla fazlasıyla samimi olarak kandillerin sayısını artırmayalım. O bizim tapınıp hayranlık duyduğumuz kişidir. O önünde yüzüstü yere kapandığımız kişidir. 1. Krallar 7. bölüm 51. ayette Rabbin tapınağının yapımı tamamlanınca Kral Süleyman babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip tapınağın hazine odalarına yerleştirdi diye yazıyor. 1. Krallar 8. bölümdeki temel konu yapımı tamamlanmış tapınağın adanması konusudur. Önümüzdeki bölümde antlaşma sandığı yapımı tamamlanmış tapınağa getirilmektedir. Rabbin ışığı Rabbin evini doldurur ve Süleyman bir konuşma yapıp adama duasında bulunur. 1. Krallar 8. bölüm 1. ayette Kral Süleyman, Rabbin antlaşma sandığını Davut kenti olan Siyon'dan getirmek üzere, İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı diye yazıyor. Antlaşma sandığı Rabbin çadırından getirilip kendisi için hazırlanan en kutsal yere konulduğunda Rabbin yüceliği tapınağı doldurur. 1. Krallar 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu diye yazar. Süleyman adama mesajında Davut'u hak ettiği şekilde yapılan iş için onurlandırmaktadır. 1. Krallar 8. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında babam Davut İsrail'in tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu. Ama Rab babam Davut'a adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şey dedi. Ne var ki adıma yapılacak bu tapınağı sen değil öz oğlun yapacak. Rab verdiği sözü yerine getirdi. Rabbin sözü uyarınca babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail tanrısı Rabbin adına tapınağı ben yaptırdım diyor. Tanrının antlaşma sandığı için kalıcı bir yer olması 2. Samuel 7. bölümde görmüş olduğumuz gibi Davut'un yüreğinin arzusuydu. Süleyman sadece Davut'un planlarını gerçekleştirmişti. Bence tapınağa Süleyman'ın tapınağı yerine Davut'un tapınağı denilmelidir. Süleyman adama konusunda bu tapınağın Tanrı'nın ismi için bir yer olması ve Tanrı'nın halkının ona yaklaşabileceği bir yer olması gerektiğini söyler. Burası içinde bir put olan putperest tapınağı değildir. Ya da Tanrı'nın içinde yaşadığı bir yerde değildir. Süleyman babası Davut gibi tapınağın Tanrı'nın ayaklarının basamağı olduğunu anlamaktadır. 1. Krallar 8. bölüm 27. ayette Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki diyor. Tapınak sadece insanın gelip Tanrı'nın önünde eğileceği ve Tanrı'nın önünde kurbanlarını sunacağı bir yerdi. Tanrı'ya bir yaklaşım görevi burada sürdürülüyordu. Tanrı'nın yeryüzünde bir evde ikamet edeceğini düşünmek putperestçe bir düşüncedir. Süleyman sen göklere, göklerin enginlerine bile sığmazsın demişti. Tanrı her şeyi bilir. O her yerdedir. Ayrıca her şeyin, yaratıkların üzerindedir. Şimdi oldukça ilginç bir bölüme geliyoruz. Bu bölüm İsrail'in Tanrı'ya karşı günah işleyip sürgüne gönderileceği günden söz etmektedir. 1. Krallar 8. bölüm 46. ayette sana karşı günah işlediklerinde günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen diyor. Bu arada bunun Tanrı'nın bizi değerlendirişi olduğunu söylemek isterim. Günah işlemeyen tek kişi yoktur. Lütfen bana günah işlemediğinizi söylemeyin. Tanrı işlediğinizi söylüyor. 1. Krallar 8. bölüm 47 ve 48. ayetlerde ise onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse diye devam ediyor. Tapınakları yok edilip de yabancı bir ülkede esir olduklarında yapmaları gereken buydu. Daniel Babil'de aynen bunu yapacaktır. Penceresini Yeruşalim'e karşı açacak ve halkının aynı zamanda kendisinin günahlarını itiraf ederek o tapınağa doğru dua edecektir. 1. Krallar 8. bölüm 49 ve 50. ayetlerde ise göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver. Onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Düşmanlarının onlara acımasını sağla diyor. Göreceğiniz gibi Tanrı bu duayı yanıtlayacaktır. 1. Krallar 8. bölüm 54. ayette Süleyman Rabbe duasını ve yalvarışını bitirince elleri göklere açıp dizleri üzerine çökmüş olduğu Rabbin sunağının önünden kalktı. Dua ederken doğru bedensel pozisyonun nasıl olduğu her zaman sorgulanan bir konu olmuştur. Oturmalı mısınız, diz mi çökmelisiniz, dizlerinizin üzerine mi kapaklanmalısınız ya da Rabbin önünde secde mi etmelisiniz? Süleyman dua ederken diz çöktü. Belirli bir pozisyon gerekli olmadığı halde, çünkü hemen hemen her pozisyonda dua edilebilir, burada diz çökme pozisyonundan söz edilmiştir. Sanırım bedenin konumu her ne olursa olsun ruhun birçok defalar dizlerinin üzerinde olduğunu söyleyen Victor Hugo'ydu. Önemli olan yüreğin konumudur. 1. Krallar 8. bölüm 63 ve 65. ayetlerde ise Süleyman esenlik kurbanı olarak Rabbe 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı Rabbin tapınağını adama işini tamamlamış oldu. Aynı gün kral tapınağın önündeki avlunun orta kısmını da kutsadı. Yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını orada sundu. Çünkü Rabbin önündeki tunç sunak, yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını alamayacak kadar küçüktü. Süleyman, Levo, Hamat'tan Mısır Vadisi'ne kadar her yerden gelen İsraillerin oluşturduğu büyük toplulukla birlikte Tanrımız Rabbin önünde ard arda 7'şer gün toplam 14 gün bayram yaptı diyor. Belli ki tapınaktaki sunaklar bu parçada belirtilen bütün kurbanlar için yeterli gelmedi. Bu yüzden bu sırada kurban edilen çok sayıdaki hayvan için geçici sunaklar inşa edilmişti. Öyle sanıyorum ki bu sunaklar Hamat'ın kuzeyine ve Mısır'daki nehre güneye kadar uzanıyorlardı. Kurbanlar sunulduktan sonra sunaklardan alınıp etleri halka paylaştırılıyordu. Bunun büyük bir kutlama ve büyük bir piknik zamanı olduğunu söyleyebiliriz. 1. Krallar 8. bölüm 66. ayette ise kral 8. gün halkı evlerine gönderdi. Onlar da kralı kutsayıp Rabbin kulu Davut ve halkı İsrail için yapmış olduğu bütün iyiliklerden dolayı sevinç duyarak mutluluk içinde evlerine döndüler diye yazıyor kutsal kitapta.